yani telefonların sessiz alınması bir komedyen bir Kürt'ün iyi bir yaklaşımı vardı. Ya bakır sokaklarında yürürken ikide bir sayı duruşuna geçmemiz gerekiyordu. Çünkü her bir yerden bir MR5 marşı çalıyor, mecbur durmak zorunda kalıyoruz. Onun için şimdi böylesi güzel, böylesi önemli, böylesi anlamlı bir günde değerli milletvekilimizle burada beraber güzel bir toplantı yürüteceğiz. Onun için ikide bir ayak atıp sayı duruşuna durmayalım. Bir kere yapacağız. Biz toplantıya başlamadan önce Kürdistan Devrim Şehitleri adına hepimizi bir dakika sayı duruşuna davet ediyoruz. Anıları önüne saygıyla eğiliyorum. Partiye başlamadan önce biraz ben bir öz eleştiriyle başlamak istiyorum. Yaşadığımız bu coğrafyada soykırımlardan, katliamlardan geçtik. Ve hiçbir şekilde kendimizi kendi ana dilimizle müfada edememenin bunun mücadelesini verirken de binlerce, milyonlarca insanımızın şehidini ödüyor. Ama bu öz eleştiri Avrupa'da, özellikle Avrupa'da yaşadığımız süreçte biz kendimizi geliştirebilirdik. Kendi ana dilimizle kendimizi müfada edebilirdik. Bunu da kendimizde bir öz eleştiri olarak görmek istiyoruz. Kendimde bir öz eleştiri olarak görüyorum. Kendi dilimce kendimi ifade edememem, toplantıyı yürütememem için özür diliyorum. Bugünkü toplantının başlamasını, açılışını yaparken Türkçe ile devam edeceğim. Bilindiği üzere gündemimiz gerçekten çok yoğun. Özellikle Türkiye'de, Rojava'da, Kürtlerin yaşadığı bütün coğrafyada bir soykırımın, bir katliamla karşı karşıya kalan bir halk gerçekliğiyle yaşıyoruz. Bunu iyi görmek gerekiyor, bunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Buna göre de Avrupa'da özellikle yaşayan halkımızın Türkiye'de, Kürdistan'ın her coğrafyasında katliamla karşı karşıya olan bir halkın iradesine irade katmamız gerekiyor. Kürdistan'da panzerlerin karşısında, topların karşısında, ateşin karşısında duran bir halk gerçekliğine biz Avrupa'da ne kadar irade sahibiyiz, ne kadar buna karşın cevap olabiliyoruz. Bunun için biz İtalya'da olan örgütleme çalışmalarımızda bulunduğumuz her yerde, her alanda, her sahada, en küçük belediyesinden en önemli kurumuna kadar bu çalışmaları daha ciddi, daha dikkatli ve sürekli bir halde gündeme getirmemiz gerekiyor. Kürdistan'da yaşayan AKP hükümetinin yürütmüş olduğu bu katliamı niye getirmemiz gerekiyor? Özellikle İtalyanlara, özellikle yakın çevrelerimize, dostlarımıza. Son dönemde görüldüğü, özellikle Toskana'da olsun, Milano'da özellikle olsun, düşman her alanıyla üstümüze geliyor. Her anda, her bölgede, her noktada bizi koparmaya çalışıyor. Bizi birbirimizden koparmaya çalışıyor. Onun için bizler daha iyi bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu çalışmalar, bu mücadelelerin bir meyvesidir. İtalya'da özellikle ben bu konuda çalışma yürüten bütün arkadaşlara bir daha teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda. Çünkü Kürtleri tanıtmak, Sayın Öcalan'ı tanıtmak ve Kürdistan'da yaşanan savaşı olan soykırımı dile getirip bir gündem oluşturduk. Bu gündemin bugün bir meyvesini daha aldık. Yarın resmi olarak Sayın Öcalan'a hemşerilik veriliyor. Bu çok önemlidir. Böyle bir çalışma bizim için belki birçok noktalardan, birçok arkadaştan basite indirgeme. Bu tamamen düşman politikasıdır herhalde. Çünkü böylesi çalışmalar Avrupa devletlerinde, Avrupa hükümetlerinde, Avrupa sözcülerinde büyük bir önem kazanmıştır artık. Çünkü biz Sayın Öcalan'ı, parlamentlerimizi ve şu anda yapılan soykırımı, siyasi ve soğuk savaş politikasını gündemleştiremezse o zaman tümden yok oluruz. Bugün öyle bir güne geldi ki Çanakkale ruhuyla yapacaklar. Bilmem ne ruhuyla insanlarımızı katletme noktasına getirmişler. Parti binalarımızı yıkmaya gelmişler. Bu noktada biz Avrupa'da yaşayan insanlar bu konuda özellikle Kürtler iradeli olmalıdır ve güçlü bir şekilde her toplantıya, her yürüyüşe, her eyleme güçlü bir şekilde katılması gerekiyor. Bugünün önemine ilişkin değerli milletvekilimiz Dilek Öcalan aramızda yarın Reggio Emilia Belediyesi'nden Sayın Abdullah Öcalan'ın adına yapılan hemşehrilik şeyini kabulünü alacak. Onun için kendisi de aramızdadır. Biz ona da hoş geldin diyoruz.
خشبم دنال ودم و ام بی جوینی بوسا بردوان بکن لبله ام ترکی بردوان بکن من خواست به زمان خوا زدماکی از به سلام بکن و تماتن سچراتن تکرardan gerçekten bütün halkların bir arada mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin, bir arada olmada ısrarın sonucunu Avrupa'da dahi görmek. Hani bu toplantıları azımsamayıp bir araya gelip süreci değerlendirmek, sürece dair yorumlar yapmak ve takip etmek açıkçası şu an bu an süreç itibariyle çok büyük bir öneme sahiptir. Biz de bu programı yapmadan önce arkadaşların böyle bir talebinin olması bizler açısından da çok değerli ve çok önemli. Gerçekten Türkiye'de Kürdistan'da yürütülen bir savaş politikası var. Bu savaş özelde Kürt halkına ve genelde ezilen, yok sayılan, azınlıkta bulunan bütün halklara karşı dayatılan bir savaş karşısında. Ve bu savaş karşısında da muazzam bir direniş, muazzam bir örgütlülük, bu uygulanan faşizan uygulamaları, faşizan yönetimi bir şekilde durdurup amacına ulaştırmama noktasında da ısrarcı olan bir yanımız var. Elbette ki bu şimdi içerisinde olduğumuz duran kaos ortamında elbette ki kayıplarımız, acılarımız, bir bütün her şeyi yaşayan bir süreçten geçiyoruz. Ama bunun karşılığında baktığımızda aslında tarihe not düşeceğimiz, tarihe de bu anlamlı mücadeleyi not düşeceğimiz çok şey yaşandı. Yani bu kaç yıl önce Rojava'da başladı. ve Kuzey Kürdistan'a kadar genişleyen bir mücadele hattı oluştu. Bu mücadele hattında yıllardır, özellikle son 40 yıldır gelişen sıcak bir savaş ve bu Kürt halkı üzerinde yürütülen topyekün inha ve inkar savaşına karşı son yaşadığımız bu 3 yıl, 2 yıl içerisinde bu son aşamaya, artık bu varlık ve yokluk savaşına dönüştürülerek devam ettirildi. Bunu en baştan değinecek olursak, inanın ki anlatmakla bitmeyecek o kadar olay, o kadar olgu gelişti ki ve bir bütün aslında bunların tek amacı ve tek varmak istedikleri noktada, başta da belirttiğimiz gibi, ezilen, yok sayılan, hakkını talep eden veyahut kendi özgürlükleriyle yaşamak isteyen haklara dayatılan topyekun bir tekleştirme, teklifleştirme karşısında mücadele yürütüldü.
Lo sapete anche voi, seguite anche voi delle, in Turchia, la realtà della Turchia, e questa guerra è l'ultima 40 anni che è una guerra particolarmente seguendo sia il popolo curdo sia altre etnie che vivono in Turchia, su tutti etnie che in Turchia contro delle democrazia o un caos del fascismo sta creando in Turchia. Proprio è un modello o un pensiero delle unico persone, unico sistema, unico del sistema delle unico persone vogliono portare in Turchia e per questo stanno facendo un massacro molto importante, un massacro, una assimilazione sul popolo che vivono in Turchia. Negli ultimi tre anni, questo ultimi tre anni proprio hanno cominciato a fare ogni modo per eliminare sia popolo curdo sia etnie che vivono in Turchia. Noi siamo contro di questo, contro di questo fascismo, stiamo lottando per pace, stiamo lottando per democrazia, stiamo lottando per umanità, per il popolo che vive in Turchia.
Hepimizin takip ettiği bir süreç yaşadık. 2013 yılında Ahmet Nevroz'unda okunan mesajla birlikte önderliğin kurmuş olduğu perspektif, kurmuş olduğu çözüm önerileriyle birlikte bir süreç başlatıldı. Bu süreçte 2,5 yıl hiç kimsenin burnu kanamadan, hiçbir sivil, hiçbir asker, hiçbir gerilla yaşamını yitirmeden devam eden bir süreç gelişti. Ve bu süreçte de her iki tarafın mutabık oldu. Hem devletin hem de Kürtler adına çözümden yana DBP heyetinin ortaklaştığı bir süreç yaşandı. Bu süreçte belirli bir olgunluğa, belirli bir somut artık meyveye büründüğü zamanda AKP iktidarı tarafından masa durduruldu. Ve o Dolmabahçe'de görüşülen mutabakat ve defalarca İmralı'ya gidip gelen heyetin, devlet heyetinin, MİT'in bir bütün hepsinin birlikte yürütmüş olduğu o görüşmeler yok sayılarak sorun tekrardan kangrenleştirilmek, sorun tekrardan çözümsüz bırakılmak üzere askıya alındı ve Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle de buzdolabına alındı. Ve bu süreci bu hale getirdikten sonra Kürt Halk Önderi, önderliğin üzerindeki bu tecrit ağırlaştırıldıkça Kürdistan şehirlerinde baskı, şiddet, savaş her geçen günden daha fazla derinleşti. 5 Nisan'da durdurulan görüşmeler ve sonrasında yaşamış olduğumuz süreç bir bütün kaosa girmemiz, bir bütün bu bataklığa Türkiye'nin saplanması, hepsinin temel noktası İmralı'daki görüşmeleri
tek taraflı olarak durdurması oldu. Bu görüşmeleri de en son bayramda ailesiyle yapılan görüşmede hala aynı noktada kalabileceğini, çözümde eğer ısrarcı bir yanları, bir tavırlar olacaksa, bir adım dahi atsalar, bu sorunu 6 ayda çözeriz ısrarlarını dile getirmesine rağmen, önderliğin dile getirmesine rağmen bu sorun hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmadı ve şu an yaşadığımız kaos, kriz ortamı sürdürülmek istendi. O sürecin bitimine de birçok neden sunuldu. İlk seçimlerden önce Ağrı'da 13 tane askeri bile bile ölüme gönderip ve bu savaşı oradan başlatmak istendi. Ki o zaman köylüler o askerleri kendi sırtlarında yaralıları taşıyıp üzerlerine yeşil kapatarak onlar hastaneye götürdü. Ve yine orada sağduyulu halkın ve duyarlı halkın bir şekilde bu şeyin önüne geçmesiyle bu süreç biraz daha uzatıldı. Ve sonrasında yaşanan birçok olay yine Suruç'ta 33 tane sosyalist gencin Kobani inşası için çocuklara oyuncak, kütüphane yapmaları için götürdükleri eşyalar daha Suruç'tayken onların bir arada olduğu açıklamalarını yapıp ve dağılmadan içlerinde patlatılan bombayla aslında bu süreci artık vurulan, bu süreci artık tamamen yok sayan diğer bir girişim gerçekleşti. Bununla da yetinilmedi. Ceylanpınar'da, Urfa'da, yine Urfa'da, Urfa'nın özelde seçilmesi de ayrıca tesadüf bir durum değildir. Özel seçilen bir durumdur. Yine Ceylanpınar'da o dönemde söylememize rağmen bu iki polis kim tarafından öldürüldü? Gelin ortak bir araştırma komisyonu kuralım, bunları açığa çıkartılalım denildi. Ve yine o gün savaşın startı aslında Erzurum Ceylanpınar'da verildi. Bir bütün çatışma, kaos ortamı da orada yaşanan bu derin devletin çıkarmış olduğu kaosla birlikte savaşı başlatmak istendi. Belirttiğimiz gibi bu aslında dün yaşanan ve birkaç gün önce yaşanan bu bombalı eylemlerin aslında Türkiye'nin şu an siyasi anlamda çözümsüz davranmasının temel bir sonucudur. Ve tamamen bu tür eylemlerden hem Suruç eyleminden tutalım, Ankara eylemi, İstanbul eylemi, Diyarbakır patlaması, bütün patlamaların sorumlusu başta AKP iktidarı ve hükümettir. Şimdi birçok katliam yaşandı, birçok olay yaşandı. Bunların en başında 5 Haziran'da Diyarbakır'da HDP'nin seçim mitinginde gerçekleştirilen bomba oldu. Şimdi o zaman bu bombalar kim tarafından yapıldığı hiçbir şekilde açıklanmadı ve araştırılmadı. Tabii sonradan basına birkaç şekilde yansıyan boyutuyla elbette ki bunların polisin denetiminden geçmiş olması, belirli otellerde kalmış olması, GBT'lerin yapılmış olması ve aslında devletin bilgisi dahilinde gerçekleşen olaylar olduğunu hepimiz yakından takip ettik. Şimdi biz o zaman da açıkladık. Eğer dedik Ahmet'teki bombalama açıklanmış olsaydı Ankara 10 Ekim patlaması gerçekleşmeyecekti. Şimdi Ankara'da barış için bir araya gelen bütün sivil toplum örgütleri ve halklar tek bir ağızdan barışa aykırmak için Ankara'ya gitti. Ve yine oradaki bombalı eylemde 103 tane insanımız o katliamda yaşamını yitirdi. Ve yine verilmek istenen mesaj barış isteyenler, bir arada yaşamı isteyenler için verilen bir kanlı cevaptı. Arkasından gelişen birçok bombalama, birçok eylemde yine AKP iktidarının çözümsüzlükten yana her şeyin üstünü şiddetle kapatma, şiddetin şiddet doğurduğunu bilmesine rağmen bunu ısrarcı olması ve çözümün de gerçekleşmemesinde birincil etkeni, birincil sorumluluğu AKP'ye aitti. Bunu gizleyerek de yapmadılar. Gizleyerek yapmadılar ama muhalif herkesi susturmak istediler. HDP'nin 7 Haziran başarısı ve devamında her zorluğa rağmen her gün ilçe binaları bombalanan, her gün mitingleri yasaklanan ve bu şartlar altında yine 1 Kasım'da 59 milletvekilini parlamentoya göndermesi AKP iktidarını tamamen tekçilik zihniyetini darbelediği için bu sisteme her geçen gün daha da ağırlaştırıp sürdürüldü. Eğer ki belki o kadar zaman geçti, süreçte birçok şey yaşandı. Her şeye neden, sebep bir süre hendekler gösterildi. Ama hendeklerin asıl bu sorunda bir etken olmadığını da aslında 2014-30 Ekim MGK toplantısında AKP iktidarının, hükümetin almış olduğu savaş politikası bunu bir bir gösteriyordu. Orada almış oldukları kararda tek tek madde madde yazıyor. Bütün maddelerde bir bir yerine getirildi. On binlerce insan cezaevlerine girecek. Binlerce insan öldürülecek, katledilecek. Yine aynı şekilde on binlere aşkın insan yerinden göç ettirilecek. Ve bunların hepsini de bir isim adı altında toplayıp Kürtlere karşı çöktürme planı ve bu çöktürme planını sürdürme aşaması olarak da yürürlüğe konuldu. Bu çöktürme planının devreye konulması ve bir bir uygulanmasını da biz 2 yıl içerisinde birçok aşamadan geçirilen bu şart ıslahat planının AKP versiyonlu bir şekilde sürdürülmesinin sonuçlarını hep birlikte aslında takip ettik. Bu çöktürme planı adı altında neler yapıldı? Kısaca belirtmek gerekirse Kürdistan'ın birçok ili yerle bir edilip içerisinde bulunan insanların dahi canlı canlı yakılarak bodrumlarda canlı canlı yakılması ve bedenlerine, cansız bedenlerine uygulanan şiddetin de bir farklı boyuta varmış olması ve bu planın ne kadar kirli, ne kadar düşmanvari olduğunun da ayrıca bir göstergesi oldu. Cizre'de yaşanan o katliamı, katliam öncesi süreci ve bu sürece sessiz kalan, bu süreçte hiçbir rol oynamayan kesimlerin de elbette ki bir gün aynı şekilde o durumu yaşayacağı çok bilinen ve olası bir durumdu. Biz o dönemde çeşitli girişimlerde bulunup ve defalarca o katliamı engelleme teşebbüsünde bulunsak da ne yazık ki eksik kaldık ve orada yaşamı yitiren insanları kurtaramadık. Ve o zaman yine bodrumlarda artık yaralıların bir kısmının yaşamını yitirdiği ve bir kısmının artık yaralarının ağırlaştığı süreçte bir dizi görüşmeler sonucunda Davutoğlu hükümetinin başkanlığında görüşmelerde artık tamam oraya ambulanslar gönderilecek sözünün alındıktan sonra oraya ambulans yerine topların, tankların gitmesi tekrardan o süreci farklılaştıran bir durum oldu. Ve o zaman da eğer bu tanklar bugün o insanlar bombalıyorsa bunun önünde durmamız gerekiyor. Siyasi muhalefet partileri olarak, sivil toplum örgütleri olarak bunu durdurmak gerekiyor noktasında defalarca çağrılarda bulunuldu. Ama o dönem hiçbirisi dikkate alınmadı ve o kadar insanımız diri diri bodrumlarda katledildi ve yakıldı. Ve sonrasında yine aynı süreçlerde Nusaybin'e savaş uçaklarıyla bombardıman yapıldı. Ve bir ülke kendi bir şehrini savaş uçaklarıyla bombalaması ki bir savaş suçudur, insanlık suçudur. Bunu bile bile göz göre göre yapıp soruna çözüm bulmaya çalıştı. Yine o dönem bir şehir Eğer devlet güçleri, devletin kolluk kuvvetleri tarafından bombalanıyorsa bunun önünde durmak gerekiyor denildi. Gever 32 gün öz yönetim direnişinden sonra sokağa çıkma yasağı uzatılarak 75. gününe, 73. gününe kadar oradaki evler içinde eşyalarla birlikte talan edilip yakıldı. Ve Şırnak hala tam anlamıyla özgürleşmemiş, tam anlamıyla insanların şehrine dahi giremediği bir şehir. Şu an 13 tane mahallesinin 8 tanesi yerine bir edilmiş. Ve bunların hepsini bir bütün hendeğe bağlayıp veyahut orada yaşanan çatışmaya bağlayıp için içerisinden sıyrılamayacaklar. Çünkü o gün Cizre'yi bombalayan tanklar 15 Temmuz'da Ankara'yı, İstanbul'u, Boğaz Köprüsü'ndeki o kendi kahraman ilan ettikleri, yani biz orada insanlar katlediliyor, bu devletin askerleri tarafından dediğimizde hayır onlar kahraman diyordu. Onlar terörle karşı mücadele yürütüyor. Ama 15 Temmuz günü ne oldu bu? 15 Temmuz'da o Nusaybin'i bombalayan uçaklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Ve bu çok aradan bir zaman geçmeden gerçekleşti. Ve orada o gün vatan millet savunmasında olan birkaç tane vekil o bodrumlarda sığınan o sivil insanları bir nebze de olsa umarız canlı canlı yaşamıştır. Ve mecliste olan vekiller ve meclisin sığınağına sığınmak zorunda kalmışlar. Ve o bombalar er ya da geç onları bulacağını ve bütün herkesi tehdit ettiğini defalarca söylememize rağmen bu AKP hükümeti tarafından reddedildi ve çözümsüzlükten yana tavrını bir kez daha ortaya koymuş oldu. 15 Temmuz'un bir farklı boyutunu da belirtmek gerekirse o gece 15 Temmuz'da bir helikopterin İmralı Adası'na iniş yapmak üzereyken çatışma çıkıp ve çatışma sonrası helikopter iniş yapmadan Yunanistan'a 8 o rütbeli askeri götürmesiyle basına yansıyan farklı bir boyut yaşandı. Aslında bütün işaretler, bütün olgular da gösterdi ki yine 15 Temmuz gecesi Kürt Halk Önderi'ne ve İmralı'da yapılmak istenen farklı bir girişim gerçekleşti. Ve bu girişim sonrasında hem Kürt halkının, hem ailesinin, hem siyasi çevrelerin kaygısı ve endişesinin derinleştiği bir süreç yaşandı. Ve bunun üzerine de 50 Kürt siyasetçi Ahmet'te açlık grevi, süresiz ve dönüşümsüz bir açlık grevi başlatarak tek bir talep çerçevesinde, insani bir talep çerçevesinde Kürt Halk Önderi'nden bir kişinin gidip objektif, direkt bilgi alıp gelip kamuoyu ve halkla paylaşmasıyla bu eylem sonlandırılacağı noktasında bir eylem başlatıldı. Ve bu eylem daha başlamadan bir gün önce iktidar sözcüleri tarafından onları zorlayan, onları tıkatan bir nokta olması neticesinde hemen açıklamalar yapıp öyle bir durum yok, manipüle ediliyor. Gayet sağlık durumu yerindedir. Görüşmeler o dönem yapılmıyor ama sağlık durumuna ilişkin bir şey yok söylemi bir hükümet tarafından savunmaya geçildi. Elbette ki o yaşanan süreci sıradan ele almak mümkün değil. Çünkü yaşanan ciddi bir girişimdir ve Kürt Halk Önderi'ne karşı yürütülen her türlü kirli savaş karşısında da Kürt halkı bu topyekün saldırı karşısında direnişini her zamanki o zaman olduğu gibi kuşandı. Ve bu açlık grevi 8. gününde yine bayrama denk gelmesiyle birlikte AKP artık oluşan, gayri ihtiyari oluşan o örgütlülüğü, çünkü açlık grevindeyken birçok insan, birçok sivil toplum örgütü orada ziyaretlerde bulundu. Ve bu da doğalında insanlarda bir örgütlülüğü, bir tepkiye yol açacağını gördükleri için bu direnişin önünü kesmek için bayramda bir görüş gerçekleştirildi. Ve görüşte de başta da belirttiğimiz gibi kardeşinin gidip görüşme yapması ve halen bu süreci çözebileceğimizi, bu süreçte ısrarcı olabileceğini önderliğin belirtmesi ve eğer AKP iktidarı, hükümet bir adım atarsa bu sorunu 6 ayda çözeriz söylemini yenilemesi de aslında önemli bir mesajdı. Ve bu mesajın yerine getirilmesi için de iktidarın bir an evvel adım atması, çözümden yana adım atması gerekiyordu. Ama ne oldu? O günden sonra aylar yine geçti ve AKP iktidarı hiç 15 Temmuz'u yaşamamış gibi, hiç bu kadar ülkede yaşanan kriz, savaş ortamı olmamış gibi her yerde istikrar, her yerde huzur sağladık ve yolumuza devam naralarını daha dün Trabzon'da atarak devam ettiriyor. Şimdi elbette ki bizim hareket alanımız, siyasi alanımız çok geniş kalmadı. 7 Haziran'dan sonra neredeyse bir bütün basın elimizden alındı. Ve birçok televizyon kanalımız kapatıldı. Gazetelerimiz mühürlendi. Sonrasında o yetmemiş gibi insanların insani taleplerini yerine getiren dernekler, kadın kurumları, başta kadın kurumları yine Erdoğan hükümeti tarafından o hal bahane gösterilerek kanun hükmünde kararnamelerle, ki kanun hükmünde kararnamelerin tamamı da anayasaya aykırı olmasına rağmen yaşamsallaştırıldı ve birçok örgüt, birçok kurum bu şekilde mühürlenerek tek tipleştirmeye, hayalini kurduğu başkanlık sistemine bir merdiven dayayarak başlamak istendi. Ve ...15 Temmuz sonrasında Türkiye'de bütün halklara dayatılan topyekün bu savaş konseptinde sadece öz yönetim direnişlerinde bir bütün saldırının hedef noktası olan Kürtler yer alırken ve artık 15 Temmuz sonrası Türkiye bir bütünen bu savaş girdabına, bu iç savaş ortamına da AKP iktidarı tarafından sürüklendi. Şimdi bunu nasıl sürüklendi diyecek olursanız da AKP iktidar olmasına rağmen şu an birçok şeyin sorumlusunu muhalefette araması ve ilk günden bugüne kadar da her daim çözümden yana tavırlar sergilemesi, çözümden yana sorumluluklar üstlenmesine rağmen hedef noktası haline getirdi. Şimdi 2 yıl içerisinde yaşanan bu kadar olayda elbette ki belki daha acı kayıplar, belki daha ağır kayıplar yaşanabilirdi. Ama inanın ki bunun önünde duran halklar oldu. Bir bütün halkın direnişi bu faşizan rejim karşısında ciddi kayıpların yaşanmaması ve ölümlerin yaşanmamasına da büyük bir katkısı sağlandı. Bunu en iyi anlayan da Erdoğan'ın kendisi 15 Temmuz'da bütün halkı sokağa çağırmasıyla, nasıl ki kendisini savunacak bir şeyinin kalmadığını anlayınca gidebileceği temel yerin halk olduğunu o gün anladı. Ama yine bunu suistimal edip yine halkın taleplerini, halkın demokrasi taleplerini dile getirmeyerek de yine tarihi bir yanlışlığa, tarihi bir hatanın bataklığının içinden çıkmaya da o kendi hırsı, kendi öfkesi engel olamayacak. Çünkü o gün halkın bu sorunu çözebileceğine inanmasını bir bütün yine bir siyasi argüman olarak, bir alet olarak kullanması da elbette ki önümüzdeki günlerde hem göreceğimiz hem şu an itibariyle gördüğümüz bu çıkmazın da sorumlusunu AKP'nin ta kendisi olduğunu gösterecek. Şimdi o dönem deniliyordu Kürtler evine girmeyecek. Politika oydu. Ama Kürtler evine girmeyince Türkler, Ermeniler, Araplar veyahut diğer halklar rahat mı yaşayabilecekti ki öyle bir gerçeklik mümkün değil. Çünkü o dönem Kürtler belki evinden çıkamıyordu, evine giremiyordu ama Türkler de artık evinden çıkamaz durumdalar. Yani bu savaş konseptinin getirmiş olduğu aşama AKP'nin sonuç itibariyle görmüş olduğumuz politikasının sonucu bu oldu. Kürtler evine giremiyor, doğrudur çünkü evleri kalmadı ama Türkler de artık diğer halklar da artık evinden çıkamıyor. Bir güveni, bir huzuru artık göremez durumda ve önünü dahi göremez bir durumda bu yaşamını sürdürmek zorunda bırakıldı. Ve 15 Temmuz sonrası çıkartılan kanun hükmünde kararnameler, 10 taneye aşkın kanun hükmünde kararname çıkarıldı ve bunların birçoğu da yine yoksul halkı, emekçiyi ve toplumda azınlıkta olan kesimi vurdu. Bir gecede çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerce binlerce öğretmeni görevlerinden alıp, binlerce akademisyeni tutuklayıp ve yine aynı şekilde gazeteciyi, yine aynı şekilde parti yöneticilerini ve özelde de bizim partiye dönük başlatmış oldukları bu siyasi soykırımda temel hedef yine HDP gösterildi. Ve şu an itibariyle binlere aşkın parti yöneticimiz, il eş başkanımız, eş genel başkanlarımıza varacak noktada bütün siyasi anlamda çalışma yürütebilecek. Gerçekten savaşın değil siyasetin konuşması noktasında çaba harcayabilecek insanların tamamı şu an hükümet tarafından tutuklanıp cezaevlerinde rehin tutuluyor. Bu rehinlerin artık son aşamasını da parlamenterlerin, eş genel başkanların da tutuklanmasıyla bir zirveye ulaştırıldı. 103 tane DBP belediyesini bir bir kayyum atayarak ve eş başkanlarını tutuklayarak AKP bir bir, şu an tek bir ilin belediye başkanı kalmış, o da Ağrı'dır. Onun dışındaki bütün illerin, bütün ilçelerin ya bir şekilde kayyum atanmıştır ya da orada görev yapan meclis üyesinden tutalım belediye çalışanına ve belediye iş başkanlarına dair herkes şu an cezaevlerinde. Ve bu yaşanan olaydan sonra belediye başkanları tutuklandıktan sonra da bu sefer halkın seçilmişleri, halkın oylarıyla, iradesiyle temsilini bulunduran parlamenterleri parlamentoda olması gerekirken cezaevlerinde rehin tutuluyor. Ve sonrasında diyebiliriz ki her siyasi bir hamlede, her bir çözümden yana bir hamlede AKP'nin artık önüne set kurması, bu yaşanan bombalı olayların, bu yaşanan can kayıplarının birebir sorumlusu haline getirdi. Bu kadar eğer ki insanı yaşatmak isteyen, eğer ki çözümden yana bir şey talep eden bir hükümet olsaydı, her defasında çıkıp 15 Temmuz şehitlerimiz, 273 tane şehidimiz var deyip o şehitler üzerinden yine siyaset yürütmezdi. Bir dönem dinin üzerinden siyaset yürüten hükümet, ki anladı ki artık onun olmayacağını, bu sefer MHP ile CHP'nin belirli bir çoğunluk kesimiyle anlaşarak faşist bir rejim inşa edildi. Geri kapı ruhu adı altında söylemleri insanlar üzerinde tekçiliği, tek tipleştirmeyi hedefleyen ve insanları yok sayan faşist ırkçı bir rejim getirmeye çalışıldı. Şimdi bu rejimi getirirken elbette ki düşünmedikleri nokta yine er ya da geç onlara dönüşünün olacağı noktasıdır. Bugün onlar HDP'li milletvekillerini, DBP'li belediye başkanlarını tutuklamış olabilirler ama onların içindeki bu suç örgütleriyle, kendilerinin tabir ettiği FETÖ'yle ilişiği olan siyasi ayağı halen çözülmemiştir. Onlar bu kadar masum insanı sırf bankası ya da bir hesap açtığı için bir memuru ihraç edip görevinden atmakla bu sorunun çözülmeyeceğini de çok iyi biliyorlar. O kadar 17-25 Aralık yolsuzluk davaları gündemdeydi. Ve bunlara hiçbir şey uygulanmazken ve bizlerin, HDP milletvekillerinin hepsinin de tamamen siyasi konuşmalarından, siyasetçinin yapması gereken görevden ötürü tutuklanıp cezaevine rehin alınması hiçbir demokrasiye, hiçbir hukuka sığan bir durum değildir. Biz yanlış yapmışsak kendi yanlışımızın bedelini ödemeye hazırız. Ve biz 80 milletvekiliyken zaten bu dokunulmazlıklar kaldırılsın. Eğer gerçek bir demokrasi istiyorsanız başta o bakanlar yargılansın. Ayakkabı kutularında o paraları, o yolsuzluğu yapanlar yargılansın ki biz sonradan kendi yaptığımızın suç olduğunu ve eğer ki bu suçu biz işlemişsek bunu siz değil halkımız bizi yargılasın dedik. Ama bu yine ne yapıldı? Yine bir şekilde onlar istemedi mi? Onlar istedi aslında dokunulmazlığın kaldırılmasını. Eğer istediyseniz sonucuna katlanacaksınız. Çocukça artık gerçekten siyasetin hiç anlamını yitiren konuşmalar yapılmaya başlandı. Ve elbette ki cezanızı çekeceksiniz. Bu söylemler ve çeşitli söylemleri AKP hükümeti, AKP iktidarı tarafından defalarca partimize karşı yürütülen linç kampanyası ve topyekün imha kampanyasının birer parçası oldu. Açıkçası toparlayacak olursak değerli arkadaşlar, Türkiye siyasi anlamda hem içeride hem dışarıda bu kadar bocalama, bu kadar yanlış üstüne yanlışı yanlışla kapatma politikasıyla da emin olun ki hiçbir yere varamayacak ve bu krizi, bu kaosu daha da derinleştirmenin ötesine gidemeyecektir. Ve bunu tek çözebileceği nokta da aslında İmralı olduğunu kendisinin görmesi, bilmesi gerekiyor. Çünkü yarın yapacağımız törene arkadaşımız değindi. Gerçekten de Kürt Halk Önderi'nin bu soru, Kürt sorununa ilişkin sunmuş olduğu çözüm projeleri, çözüm perspektifleri er ya da geç gerçekleştirilmezse bu savaşın daha da derinleşeceği apaçık ortadadır. Bu savaş sadece Türkiye'de de değil, tüm Orta Doğu'da yayılarak belki daha da derinleşerek devam eden bir süreç, bir hal alacak. Ve bunda biz çözüm olarak gerçekten buna inanarak söylüyoruz ki Kürt Halk Önderi'nin çözümleri nasıl ki 2,5 yıl boyunca insanları bir arada tuttuysa çözüm sürecinde ve bundan sonra da çözüme dair çok büyük katkılarının olacağına inanıyoruz ve İtalyan belediyelerinin daha önce de vermiş olduğu bu fahri vatandaşlığın da ayrıyetten ayrı bir öneme sahip olduğunu ve bunun da aslında yeterli kalmayıp bunun bir ön ayak olarak bu süreci artık savaşın değil, silahın değil, müzakerenin önde yürüyerek ve baş göstererek çözmesi noktasında da önemli bir adım olması gerekiyor. Ve biz bunu nasıl yapabiliriz, nasıl yürütebiliriz? Şu an karşımızda topyekun bir savaş var ve bu savaş karşısında da bizim örgütlü gücümüz elbette ki bu savaşı tamamen durduran ve yok eden bir durumdur. Bugün burada da bu bir arada bulunan bütün arkadaşların elbette ki biliyorum bu sürecin tamamen içinde ve takip ediyorsunuz. Ve bu süreci biz daha da sahiplenerek ve gerçekten artık müzakerenin, Kürt Halk Önderi'nin özgürlüğünü sağlayana kadar bu mücadelemizi yürütmemiz hepimizin boynunun borcu olması gerekiyor. Sadece Kürt halkının değil. Çünkü önderliğin perspektifleri, önderliğin felsefesi bütün Orta Doğu halklarını bir arada yaşatabilecek, huzur içinde yaşatabilecek öneme sahiptir. Bunu da biz yaşayarak gördük. Rojava devrimi sonrasında Rojava'da uygulanan demokratik özerklilik yöntemi sistemiyle nasıl şekil, nasıl can bulduğunu da bugün Rojava sistemini oluşturan kantonların birlikte ortak yaşamasıyla da mümkün olduğu da önümüzdeki somut bir örnektir. O kadar yıkımların, o kadar savaşların sonrasında böyle bir sistemin, böyle bir yaşamın da mümkün olduğunu görmemiz gerekiyor. Biz bu sistemi Kuzey Kürdistan'da da ve bütün hepimizin şu an vatanı, memleketi olan yerde de sağlamak mümkündür. Ki yeter ki biz bu azmi gösterelim. Bu süreçten hiçbir şekilde moral olarak etkilenmeyip daha da fazla üzerine yürüyerek, çünkü biz haklı ve onurlu mücadelemizin var olduğunu bildiğimiz sürece hiçbir gücün de bizim önümüzde duramayacağını biliyoruz ve biz halkımız için her türlü fedakarlığı, her türlü bedeli vermeye de hazırız. Bu sadece Kürt halkı değil, bütün ezilen, yok sayılan halklar için de yapmış olduğumuz bir çaba ve emektir. Bunu böyle görmek gerekiyor, hiçbir ayrımı gözetmeden. Bu süreci bir bütün Avrupa'sı, Türkiye'si ve dört parça Kürdistan'da yine yürütülen bu mücadele ağını güçlendirerek sürdürmemiz gerekiyor. Ve biz bu mücadeleyi, bu haklı ve onurlu mücadelemizi bu sahiplenmeyle, bugün burada olduğu gibi her günümüzü böyle yaşadığımızı varsayarak, buradaki bütün arkadaşların gidip çevresinde 10 kişiye dokunduğunu varsaydığımızda, bu zulmün 21. yüzyılda artık bitmesi, son bulması gerektiği noktasında da hepimiz, herkes birer sorumlu, birer vekil, birer başkan ve bunu sırf bir mertebe veyahut bir şey olarak görmemekten çıkarıp, Erdoğan tarzı tek kişilik yönetim tarzından çıkarıp halka indirgersek hiçbir sorunun kalmayacağı ve halk ne isterse aslında ona karar vereceğini de gösterecek temel bir sonuçtur. Ve biz buna inanıyoruz ki bütün bu yaşanan olumsuzluk, yaşanan katliamların sonucu ferahlıktır, özgürlüktür. Bu kadar bedeller boşuna verilmiyor. Bu kadar gençler boşuna yaşamını yitirmiyor. Ki hepsinin tek amacı var. Özgür bir yaşam, birlikte bir yaşamın var olması için bedenlerini ölümün karşısına siper etmeleridir. Ve biz Mehmet Tunçları, seveleri unutmadan bu mücadelemizi sürdürme kararlılığını ilk günkü heyecanımızla, ilk günkü inancımızla sürdürme ve sonuç alma noktasında da ısrarımızı tek bir kişi kalana kadar da, ister parlamenter, ister il yöneticisi, ister ilçe yöneticisi, fark etmez. Tek bir demokrasi isteyen kişi dahi kalsa, inanın ki faşizm er ya da geç devrilecektir, er ya da geç son bulacaktır. Ki faşizm bir defa düştüğünde bir daha kalkamaz. Eğer ki biz, her bir arkadaşımız biri düşerse yerini diğerini dolduracağını biliyoruz. Ve bu inançla da faşizmin bu kadar daha fazla kendini var etmesi de mümkün değildir. Realite olarak da bunu yapması, insanları artık kamuoyunu kandırması veyahut farklı bir şekilde mümkün değil. Çünkü insanlar artık kendi yaşamında, kendi evinde bu acıyı, bu işkenceyi çektiği sürece bunun çözüm değil, refah değil, onların dediği gibi istikrar hiçbir zaman sağlanmayacaktır. Ancak ki halk yönetimde söz sahibi olduğunda ve halk bu sistemi bertaraf ettiğinde de bütün yaşanan olumsuzluklar yok sayılacak ve biz başarıya er ya da geç ulaşacağız. Ve bütün eş başkanlarımız alınırken de söylemleriyle bitirmek istiyorum. Ve biz mutlaka kazanacağız arkadaşlar. Yaşadığımı belirtmek istiyorum. Hepimize başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.